Ayrım 21.
Odaya güneş doğmuştu. Aşağıdan da sesler geliyordu. Tanrım, saat kaç oldu acaba? 11.45. Fırlayıp yataktan kalktım, merdiven başına gittim. Chris, Sam, niye beni uyandırmadınız? Bugün... Ah hayır, olamaz Tanrım, hayır. Merdivenin en üst basamağına çöktüm, ellerimi yüzüme kapayıp oturdum. Peg merdivenden koşarak çıktı. Arkasında da Sam. Peg beni tutup ayağa kaldırdı ve yatak odasına götürdü. Annemin nesi var Peg teyze? Sadece çok yorgun Sam. Haydi sen aşağıya in de artık kocaman bir kız olduğuna göre kahvaltı tabaklarımızı topla. Musluğun içine koy, hadi yavrum. Ve Sam yine aşağıya indi. Peg beni yatağın kenarına oturttu, kendi de yanıma oturdu. Bir kolunu omzuma attı ve ben hıçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla ağlamaya başladım. Ah Peg, Peg. Sam tekrar yukarıya çıkıp gelinceye kadar öylece oturduk. Sam şaşkın ve üzgün bana bakıyordu. Onun hatırı için gülümsemeye çalıştım ama büsbütün fena oldum ve hüngür hüngür ağlamamı sürdürdüm. Peg, kendimi tutamıyorum, elimde değil. Haklısın Jill, daha çok erken. Gidip yüzünü yıkasan. Bayan Matthews'a telefon edecektim. Bu sabah gidip rahiple konuşacaktık. Jen telefon etti, saat 1'de annesiyle buraya gelecekler. Ben gidip onları alayım. Hayır efendim, bir taksiye binip gelsinler. Kahramanlığın sırası değil, hem sen ne kadar bencilsin Jill. Bebeğini düşünsene. Chris'e aşıktın değil mi? O zaman onun çocuğuna iyi bak. Bu sözcükler katıydı ama sanki yüzüme soğuk su çarpmış gibi oldum. Peg haklıydı. Peg, lütfen artık bana yatıştırıcı verme, olur mu? Bakalım, dinle canım. Bir hayli arayan oldu. Tom Bardi diye birisi aradı. Yapabileceğim bir şey var mı diye sordu. Olursa ona haber vereceğimizi söyledim. Hillary Price telefon etti. Gordon Hart aradı. Dur bakayım, biri daha. Ha evet, John Templeton ve... Nereden öğrenmişler? Peg'in yüzüne baktım, anladım. Sen mi haber verdin? New York'tan ayrılmadan Gordon'la John Templeton'u arayıp onlara söyledim. Annen de aradı. Herhalde ona da Gordon haber verdi. Hiçbirisiyle konuşmak istemiyorum, lütfen. Peg dikkatle yüzüme bakıyordu. Rahibe telefon etmem gerek. Bu kahrolası rehber nerede? Ve eğilip yatağın altını aramaya başladım. Telefon çaldı. Telefon hemen yanımda durduğu için sıçradım. Sen bak Peg. Peg telefona yanıt verdi. Bir dakika durup dinledi. Bakayım evde mi? Santral. Ve dönüp bana baktı. Ben başımı iki tarafa ısrarla sallıyor, elimle de hayır diye işaret yapıyordum. Hayır, hayır, konuşamam. Peg telefonu eliyle kapatıp bana fısıldadı. Gordon arıyor, konuşmak istiyor musun? Başımı hafif hafif iki yana sallamaya başladım. Sonra bir süre Peg'in yüzüne baktım. Elimi uzatıp telefonu aldım. Peg telefonu elime verdikten sonra Sam'i de yanına alıp odadan çıktı. Alo, evet benim Gordon, merhaba, aradığın için teşekkürler. Evet, Peg söyledi. Ne dedin? Eğer bir yardımım olacaksa birkaç gün için oraya gelmek istiyorum. Hayır, hayır Gordon, sağ ol ama gelmesen iyi olur. Peki, yani bence bu iyi bir fikir değil. Sen nasılsın Jillian? Bilmem, bilmiyorum. Bugün bizim ve tekrar ağlamaya başladım. Bu arada Gordon bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Çok üzgünüm Jill. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Haydi bakalım. Bu sefer de Gordon aynı şeyi söylüyordu. Çok üzgünüm. Biliyorum Gordon. Jillian, biliyorum, daha bunları düşünmenin sırası değil ama pek gelirken sen de New York'a gelsen, orada sana bakacak kimsen yok. Hayır, burada kalacağım. İki gündür hiç bu kadar kesin konuşmamıştım. Tabii Bay Ferrari ile tartışmamızın dışında demek istiyorum. Aslında bu benim için Chris'in takım elbise giyip giymemesinden çok daha önemli bir sorun elbette. Hiç kimse beni buradan çekip çıkaramaz. Ne şimdi ne de daha sonra. Hayır efendim. Neyse, biraz düşün de benim yapabileceğim bir şey olmadığına emin misin? Hayır, yani evet. Olursa ben sana haber veririm. Yapılacak bir şey kalmadı ki zaten. Yine ağlamaya başladım. Daha fazla konuşamayacağım. Aradığın için sağ ol. Her şey için çok teşekkürler. Jillian, hepimiz yanındayız. Bunu biliyorsun değil mi? Yine başımı salladım, boğuk bir sesle teşekkürler dedim ve hemen telefonu kapattım. O hala bir şeyler söylüyordu. Rahibe telefon ettim. Jen'le Bayan Matthews geldikten sonra gidip konuştuk, anlaştık. Tören öğlenden sonra 2.30'da yapılacaktı. Günlerden pazar olduğu için daha erken bir saate alınamıyordu. Herhalde öğle yemeği için kendine zaman ayırmak istiyordu. Biz onunla konuşabilmek için öğle yemeğini atlamıştık ve kilisenin hemen dışında küçük bir grup halinde duruyor, ne yapacağımızı düşünüyorduk. Haydi eve dönelim. Ben biraz Hobson's'a uğramak istiyorum, Jillian. Bu istek Bayan Matthews'tan geldi. Jen'le pek bir şey söylemediler. Ben gidip arabayı almayı önerdim. Yavaş yavaş eve doğru yürüdük. Bayan Matthews'la ben önden yürüyor, cenazede okunmasını istediğimiz duaları konuşuyorduk. Peg'le Jen de arkamızdan geliyor, onlar da alçak sesle aralarında konuşuyorlardı. Acımız, Chris'in annesiyle benim aramda bağ oluşturuyor, yapmamız gereken planlarda ikimizi bir arada tutuyordu. Ya bundan sonra? Belki de bebek bizi bir araya getirecekti. Bayan Matthews'in torunu. Belki de Chris'in annesi torununu çok severdi. Belki bebek Chris'e benzerdi. Eve gelince Sam bizi pencereden gördü ve Bayan Jagger'la bize el salladılar. Sam'in Bayan Jagger'la tartıştığını hissettim. Herhalde çıkıp yanımıza gelmek istiyordu. Haydi hepimiz arabaya binelim, yoksa Sam koşup gelecek ve bizimle beraber gitmek isteyecek. Hepimiz Sam'e elimizi salladık ve bir yaşlı hanımla bir hamile kadın ne kadar çabuk olabilirlerse o kadar acele arabaya doluştuk. Hobson's'a giderken yolda hiçbirimiz konuşmadık ve oraya varınca ben gene aynı yere park ettim. İçeriye girdik, yine sessizlik. Artık yolu öğrendiğimiz için doğruca Chris'in yattığı salona doğru yürüdük. Odayı dün akşam bırakıp çıktığım gibi bomboş bulacağımı sanıyordum. Ama baktım, Tom Bardi ile bütün kameramanlar orada. Üzgün, hep beraber ayakta duruyor, Hobson's'un odaya koyduğu beyaz ve altın renkli kağıda imza atmak için sıra bekliyorlardı ki görevlerini yerine getirdikleri belli olsun. Hepimiz birbirimizle tanıştırıldık. Kimse ne söyleyeceğini bilemediği için herkes bir ayağını hafif kaldırıp öbürünü indiriyor, kıpır kıpır kıpırdanıyordu. Kısa bir süre sonra hepsi dışarı çıktı. Arkalarına dönüp bana bir kere daha baktılar. Kızlardan biri ağlıyordu. Gençlerden biri de onu omuzundan tutmuş dışarıya çıkarıyordu. Acaba Chris'le bir yakınlığı mı vardı? Yoksa o da Chris'e aşık mıydı? Acaba onunla yatmış mıydı? Şimdi bu kız bana acıyor muydu? Merak ettim ve de kendimi suçlu hissettim. Tom biraz arkada kaldı, benimle konuşmak istiyordu. Bu sabah gazetede çıktı. Ne yazmışlar? Güzel bir şeyler yazsınlar istiyordum. Ölüm ilanı gibi değil de 11. sayfada haber olarak vermişler. Dün akşam haberlerde de varmış değil mi? Evet öyle deyip başını salladı ve gitti. Gelen ziyaretçilerin isimlerinin yazılı olan kayıtlara gidip bir bakayım dedim. Bakalım kimler gelmiş, isimleri neymiş. Aslında kızın kim olduğunu öğrenmek istiyordum. Bir alay isim, tanımadığım o kadar çok kimse vardı ki. Keşke daha önce gelip baksaydım dedim. Tam listenin ortalarına geldiğimde gözlerim bir isme takıldı kaldı. İşte 10. isim. Marlene Lee. Herhalde onun duyguları da aynı benim gibidir. Zavallı Marlene. Umarım birkaç dakika burada yalnız kalabilmiştir. Aramızdaki çekişme bitti artık. Bundan böyle iki dul yan yanaydık. Bu çiçekleri kim göndermiş Yilyan? Çiçekler mi? Ne çiçekleri? Etrafıma bakındım. Evet. Sadece benim gönderdiğim kır çiçekleri değil ama pek çok çiçek vardı odada. En azından bir düzine aranjman, bazısı güzele, bazıları tam cenazelere gönderilen cinsten, bazıları da evlere şenlik. Şaşırdım. Masanın üzerinde üst üste dizilmiş kartlar, faturalar duruyordu. Anlaşılan bu da Hobsons'un hizmetlerinin içindeydi. Her aranjmanı tanımlayan sarı faturaların üzerinde kimin gönderdiği yazılıydı. Arka tarafına da üzüntülerini bildiren kartları. Adını duymadığım bir film şirketinden bir çelenk, beyaz ve sarı güller. Hilary Price, karışık çiçeklerle yapılmış ayaklı bir çelenk. John Templeton ve dergi çalışanları, inci çiçekleriyle yapılmış bir sepet. Gordon Hart. Gordon ve daha birçokları. Çoğunun adını bile bilmiyordum. Dostlarımız daha çok benim arkadaşlarım. Elimi Peg'e uzattım ve yine ağlamaya başladım. Zavallı Bayan Matthews. Kim bilir o ne kadar üzülüyor. Ben de davranışlarımla hiçbir şeyi kolaylaştıramıyordum. Birkaç saat orada oturduk. Bu arada birkaç kişi daha içeriye girip çıktı. Bize başlarıyla selam veriyorlardı. Birkaç tanesi Bayan Matthews'ın elini sıktı ve defalarca üzgünüm dediler. Kadıncağız bu sözcükleri kim bilir ne kadar çok duymuştu. Kocası, öbür oğlu ve şimdi de Chris için söylenenler. Akşam üzeri derli toplu giyinmiş bir bey, sırtında koyu renk bir elbiseyle odaya girdi. Bir an için onu da Hobsons'un çalışanlarından sandım. O kadar ciddi, o kadar ağırbaşlı biriydi ki. Ama Bayan Matthews yerinden kalktı ve bana dönüp, "Jillian, damadım, Don Lekos," dedi. Elini sıktım. O da Bayan Matthews'u öptükten sonra kolunu Jane'in beline doladı. Birbirimize karşılıklı tanıştığımıza memnun olduğumuzu söyledikten sonra ben Peggy tanıştırdım. Daha sonra Don Lindquist bizim yanımızdan ayrıldı ve Chris'in yattığı yere yaklaştı. Başını önüne eğip durdu. Tekrar bizim grubun yanına dönünce hepimizi eve götürmeyi önerdi. Daha sonra da birlikte akşam yemeğine çıkarız dedi. Ben gitmek istemediğimi söyleyince pek ters ters baktı ama artık ben daha fazlasını kaldıracak halde değildim. Arabayla geldiğin için buna olanak var. Ya... Demek artık Bayan Matthews ile Jane'yi ben getirip götüremeyecektim. Doğrusu biraz bozuldum. Yaptığım işlerden birisi benim elimden alınmıştı. Yani beni meşgul edenlerden birisi. Aklımı başımda tutmama neden olan bir iş. Ama onlar bizden ayrılıp gittikten sonra pek ayağa kalktı, yüzüme baktı. Haydi ufaklık, sen de eve gidiyorsun dedi. Hayır, ben daha gitmek istemiyorum. Artık direnmeye başlamıştım. Ben burada kalacaktım. Sen Sem'in yanında olmak için eve dön. Son iki gündür çocuk neye uğradığını şaşırmış durumda. Benim daha sonra geleceğimi söylersin. Benim de sana söylemek istediğim bu, Jillian. Benim eve dönmem onun şaşkınlığını gidermeyecek. Sen de benimle eve gel şimdi. İstersen daha sonra tekrar buraya dönersin. Sevgili Pek, dobra dobra konuşup suratıma bir şamar indirmiş gibi aklımı başıma getirdi. Haklıydı. Ayağa kalktım, mantomu giydim, arkama dönüp bir kerecik daha Chris'in tabutuna baktım ve eve beraber gittik. Bütün gün neredeydiniz? Kimse benimle oynamıyor. Bir tek şişko Bayan Jagger kaldı bana. Ben Bayan Jagger'ı sevmiyorum. Sam fena halde öfkeliydi. Ondan bir şeyler sakladığımızı hissediyordu. Chris amca nerede? Ona da kızmıştı. Hepimiz onu ortada bırakıvermiştik. Sam ağlamaya başladı. Onu kucağıma aldım, sımsıkı sarıldım, başladım oturduğum yerde sallanmaya. Onu rahatlatayım derken kendim de ondan güç alıyordum. Beraber banyo yapalım mı? Ve gözle görülür şekilde keyfi yerine geldi. Bir an için Chris'i unuttu ve koşa koşa merdivenlerden çıkmaya başladı. Peg, yemeği ben yaparım dedi. Ben de o ara Chris'i anlatmama gerek kalmadı diye rahatlayıp yukarıya çıkmaya başladım. İçimden umarım sıcak bir banyo bana iyi gelir diyordum. Yine kendimi kurşun gibi ağır hissetmeye başladım. Bütün günde sırtımda hafif ağrılar vardı. Bebeğin de keyfi yoktu anlaşılan. Merdivenlerden çıkarken bayağı zorlandım. Akşam yemeğinde Sem'in keyfi yerindeydi. Üçümüz güldük, kikirdedik. Sem eğlensin diye saçma sapan öyküler anlattık, şakalar yaptık. Sadece Sem için değil, birbirimiz için de gayret gösteriyorduk. Ben her şakaya öyle yüksek sesle gülüyordum ki, çünkü her şey bana çok komik geliyordu. Hobson's olmamak, o kadar koyu renk tahta kutudan uzakta olmak, sarı renkli faturalar, eşin, dostun üzgün olduklarını belirten kartlarından, çiçek kokularıyla ağırlaşan havadan, Bayan Matthews'tan, Jene'den, her şeyden, hepsinden kurtulmuş olmak. Meğer ne büyük rahatlıkmış. Aşağıdayken duyduğum 400 kiloluk kanarya esprisi geldi gene aklıma. Başladım kahkahayla gülmeye. Aynı biraz önce üçümüzün de gözlerinden yaş gelinceye kadar güldüğümüz gibi. Sem'i yatırdık, ikimiz hole çıktık. Pek, hayır, bir an ikimiz de birbirimize öyle bir baktık ki neredeyse Pek'ten nefret edecektim. Hobson'sa geri dönmeme engel olmasına izin veremezdim. Jillian, Hobson'sa geri gitmeyeceksin, anladın mı? Evet, gideceğim. Pek merdivenle benim aramda durmuş, gitmemi engellemeye çalışıyor. Ben de acaba sonunda şu ünlü sol yumruğu yiyecek miyim diye bekliyordum. İkimiz de öyle gülünç bir haldeydik ki dayanamadım, başladım yine gülmeye. İkimiz de gülmekten iki büklüm olduk. Aklıma okulda Bayan McFarlane'ın tuvaletindeki klozet kapağını söküp çıkardığımız için kadıncağızın klozetin içine düşüp avaz avaz bağırdığı, bizim de bütün koridor boyunca koşa koşa merdiven başına gelmemiz ve tıpkı şimdiki gibi merdiven başında gülmekten iki büklüm olduğumuz geldi. Niye gülüyorsunuz? Sam yataktan kalkıp geldi. Küçük hanım yatağa. Pek onu tekrar yatırmaya giderken ben de paltomu kapıp merdivenlerden koşa koşa indim. Pek Sem'in odasından çıktığı zaman ben evin kapısına gelmiştim. Elimde arabanın anahtarları, görüşürüz Pek diye bağırdım. Tamam, ama saat 11'e kadar evde olmazsan polise haber veririm. O zamana kadar dönerim. Ona elimle bir öpücük gönderdim, kapıyı kapattım. Dışarıdaki sisin içinde kaldım. Sis düdükleri başlamıştı. Arabaya girip bir süre siren seslerini dinledim. Hobson's'ta yine aynı soluk yüzlü kız, yine aynı elbiseyle, elinde yine aynı kahve, oturmuş gazete okuyordu. En azından demek okuması vardı derken anımsadım. Bir saniye gazetenize bakabilir miyim deyince şaşkın tavşan gibi yüzüme baktı. Ondan Bayan Jones'u nerede bulabilirim ya da Yunanlı Gratto odası nerede diye sormaktan başka bir şey istenmediği için şaşırdı herhalde. Gazeteyi bana uzattı, ben de 11. sayfayı çevirdim. Bu yazı hangi cehennemde diye aranırken buldum. Sayfanın alt kısmında bir karenin içinde dün Oakland'de, Safford Field'de, 2629 Sacramento sokağında oturan 33 yaşındaki Christopher Caldwell Matthews dokümanter bir film çekimi yaparken mobil platformdan düşüp öldü. Hemen Oakland'daki St. Mary's Hastanesi'ne kaldırılan kazazedenin boynu kırıldığından hemen öldüğü anlaşıldı. Hepsi bu kadar. Her şey anlatılmıştı. Daha ne yapsınlar? Zaten millet okuyacak ve şöyle düşünecek: tüh be, ne yazık, ya da ah bu kaçık hipiler, veya bu filmciler zaten bir garip olur, ya da aman boş ver, teşekkür edip kıza gazetesini verdim. Hala şaşkın şaşkın bakınıyordu. Ona gülümsedim ama o bunu pek anlayamadı. Herhalde Hobson's'un el kitabındaki koşulların arasında bu yoktu. Geri dönüp Chris'in odasına doğru yürüdüm. Sanki yaşantım boyunca yaptığım bir şeymiş gibi. Hani huzur evinde kalan yaşlı birini ziyaret edersiniz ya. Sanki Chris hep burada kalıyormuş da ben de onu burada gelip görmüşüm duygusuna kapıldım. Hobson's benim için Chris'i görmeye gittiğim bir yer olmuştu ama bu ölü Chris'ti. Canlı Chris dağınık yatağımızda kendi tarafında, terliklerinin birisi odanın bir köşesinde, öbürü karşı köşede, hala lavabonun üzerinde duran eski dış fırçasında bir türlü yukarıya çıkıp da kapısını açıp bakamadığım çalışma odasında yaşardı. Bu ölü Chris'e böyle dört elle sarılmak herhalde bir saplantı olsa gerek. Ama bu ara buraya gelip Chris'i görmek bana canlı Chris'ten daha gerçekmiş gibi geliyordu. Canlı Chris bana daha sonra gelecek galiba. Örneğin bulaşıkları yıkarken ya da yukarıda bir kapının kapandığını duyar gibi olduğum zaman. İşte o Chris tüm yaşantım boyunca benimle beraber olacak ama şimdilik onun hayali kısa bir süre için o kutunun içinde yatan ziyaretçilerinin gelip kayıt defterine imza attıkları Chris ile örtülüydü. Georgian uyku salonuna döndüğümde ben yokken kimler gelmiş diye anlamak için kayıt defterine baktım. Listeye iki isim daha eklenmişti. Acaba Merlin tekrar geldi mi? Paltomu çıkardım, son birkaç saat içinde yere dökülen çiçekleri toplamaya başladım. Bu odanın dağınık olmasını istemiyordum. Hiçbirimiz istemezdik. Birden odada benden başka birisinin daha varlığını hissedip irkildim. Hemen arkama döndüm. Tom Bardi bir köşeye oturmuş sigara içiyordu. Merhaba. Merhaba ve yine eskisi gibi susup oturduk. Ben Chris'le yalnız kalmak istiyordum ama Tom'un burada oluşu daha iyi de oldu. Tom odada olduğu sürece oturup bakındım. Sürekli olarak yerimden kalkıp tabutun yanına gidip acaba kriz hala içinde mi diye bakmamaya gayret ediyordum. Orada oturup kaldık. Durmadan sigara içtik. Odaya kimse gelmedi. Önünden bile geçen olmadı. Hiçbir şey kıpırdamadı. Saat 11:30 oldu. Eve dönmek istemez miydin Jill? Hayır, ben bu gece burada kalacağım. Sana garip gelebilir ama bu bir gelenek. Benim ailem öyle istiyorum. Peg tahmin etti. Peg mi? Ne zaman? Sana telefon mu etti? Ve birden her şey açığa çıktı. Tom o kadar telaşla hayır dedi. Başını öyle bir güçlü salladı ki yalan söylediği apaçıktı. Peg telefon etmiş, Tom Bardi'de onun için ben gelmeden önce gelip buraya oturmuştu. Herhalde arabasını atladığı gibi soluğu burada aldı ki sigarayı yakıp köşeye oturup beni bekledi. Yine Peg, yine Tom. Bu ikisi olmasaydı ben ne yapardım? Böyle benden habersiz karar almalarına fena sinirleniyordum ama buna gereksinmem vardı. Hem de nasıl? Saat 2, saat 3, saat 5. Tom, kanepenin bir köşesine başını dayamış uyuyordu. Oysa ben de ona burada yapmak istediğim bir şey olduğunu, isterse onun gidebileceğini ama benim bunu kesinlikle yapmak istediğimi söyleyecektim. Kutuyu açacak, Chris'in orada yattığından emin olmak için bakacak ve de acaba benden habersiz takım elbiseler bulup giydirdiler mi yoksa iş kıyafetiyle mi yatıyor diye kontrol edecektim. Parmaklarımın ucuna basarak koyu renk tahta kutuya yaklaştım. Annesinin gönderdiği gülleri kaldırdım, geri çekilip nefesimi tuttum. Çok ama çok zor bir işe kalkıştım ama bunu yapmam gerekiyor. Ya şimdi yapacağım ya da hiçbir zaman yapamayacağım. Yarına bırakırsam çok geç olur. Matevsler yarın gelecekler, onların yanında yapamam. Dehşete kapılırlar. Daha sonra da kriz hepsinin olacak. Rahibin, kilisede bulunan herkesin. Ama bu gece kriz hala benim. O benim için kriz. Christopher Caldwell Matthews, 33 yaşında, 2629'da değil. Ben hala Jill'im. Seni sevenler burada toplandık değil. Sahi, neden bu deyimi yalnız düğünlerde ve cenazelerde kullanırlar acaba? Her ölüye çok saygılı denir. Kim seviyor? Tanrı mı? Beni bu kadar çok seviyorsa neden yaptı bunu bana? Gordon'un bana söylediği Vava con Dios deyimi geldi aklıma. Dios herhalde yanlış bir yerden saptı. Cuma'ya dönecek. Orada durup düşünürken başımı çevirip Tom'a baktım, hala uyuyor. Tamam, ben gidiyorum. Kilidin üzerinde süslü bir anahtar vardı. Zaten kilit de tabutun yan tarafında, aşağı yukarı ortalardaydı. Anahtarı kolayca çevirdim ve kapağı kaldırmaya çalıştım. Öyle bir ağırmış ki ama başardım. İçindeki gri kadife kaplamasıyla arkasına kadar açıldı ve kapak öylece kaldı. Chris. Evet, Chris orada yatıyordu. Tıpkı cuma günü hastanede gördüğüm gibi. Ama yüzündeki kumları silmişlerdi. Bir değişiklik daha vardı. Başka bir şey, saçları. Saçları taranmıştı ama hiç kendi taradığı gibi değil. Gittim, çantamdan tarağımı aldım. Chris'in saçını her zamanki gibi taradım. Yan tarafı biraz kulaklarının üzerine düşmüş, ön tarafı dağınık. Eğildim, alnının üzerine gelen saçını öptüm. Sam'in saçını taradıktan sonra onu da böyle öperim. Chris'in elini tutmak istedim ama sertleşmişti. Bal mumundan yapılmış bebek gibi. Yüzü de öyle solgundu ki rahlenin önüne diz çöküp Chris'e bakmaya başladım. Eminim bir ara kıpırdadı ve sanki nefes aldı. Oturup uzun süre seyrettim. Sonra ayağa kalkıp ona sarıldım. Ne garip bir duygu. O yumuşak tenli, kıvrak bedeni artık eğilip bükülmüyordu. Tabutun içine bir yerden ışık sızdı. Baktım Chris'in yüzü aynı yüz yatakta yanımda yatarken, birçok sabah gecenin karanlığı geriye dönerken uzun uzun seyrettiğim uyuyan oğlan çocuk erkek yüzü. Gözyaşlarım onun ellerine, gömleğine düştü ve benim boynumdan aşağıya indi. Sakin gözyaşları. Son iki gündür hıçkırıklarla durup durup akan gözyaşı değil. Şimdi Chris için ağlıyordum. Kendim için değil. Yanaklarını, gözlerini, göğsünün üzerinde kavuşturulmuş duran ellerinin üstünü öptüm. Yanına küçük beyaz bir çiçek koydum. Boynundaki ince altın zinciri çıkarıp aldım. Belki de bu kanuna aykırı bir şeydi ama bu zincir her zaman Chris'in boynundaydı ve benim almama karşı çıkmayacağını biliyordum. Bu da bir nikah yüzüğü gibi. Sonsuza kadar, ölüm seni ayırıncaya kadar takılabilecek bir şey. Kapağı indirirken başka tarafa baktım. Yüzünün kapağın kapatılmasıyla yok olmasını görmek istemedim. Kanepede uyuyan Tom'a bir göz attım ve gidip bir sandalyeye oturdum. Yavaş yavaş sabah oluyordu ve biz üçümüz, Tom, Chris ve ben orada oturuyorduk. İyi ki geldim. İyi ki aklımdan geçirdiğim her şeyi yaptım. Çünkü böylelikle ölümü gördüm. Ona dokundum, onu öptüm. Ölen Chris'i bu tabuta gömdüm. Ölen Chris'le vedalaştım ve artık yaşayan Chris'le beraber olabilecektim. O bedeni artık hiç görmeyecek, o yüze bir daha dokunamayacaktım. Ama gülümsemesini görecek, kahkahasını duyacak, avaz avaz bağırdığı anları anımsayacak ve sabah kalkıp da her zaman duyduğum bir sesi duyunca onun yüzünü görecektim. Chris böylelikle bana dönmüştü. Artık sonsuza kadar benimle kalacaktı. Başımı arkaya dayadım ve ben de orada uyuyup kaldım. Biri beni sarsıyordu. Gözümü açtım ve Tom Bardi'nin yüzüne baktım. Şaşırdım çünkü nerede olduğumu bilemedim. Kahve ister misin? Evet, saat kaç? 8:30. Herhalde sen de epey uyumuşsun. Ben saatlerce önce uyuyup kalmışım. Evet, çok uzun zamandan beri. Elinde iki kağıt bardağın içinde sıcak kahveyle döndü. Kahvelerimizi içerken havadan sudan konuştuk. Pencerelerden güneş girmeye başlayınca o da aydınlandı ve iticiliğini kaybetti. Biz kahvelerimizi bitirdik. Bayan Matthews yanında Jen ve Don'la geldi. Üçü de temiz pak giyinmişlerdi. Bayan Matthews başka bir siyah tayör giymiş, Jen'in üzerinde lacivert bir rob manto. Don da dün arkasında gördüğüm koyu renk takım elbisesiyle. Tom beni eve götürecekti ama ikimizin de arabası burada olduğu için birbirimizi izleyerek tenha sokaklarda kentin batısına doğru ilerledik. Günlerden pazar olduğu için bu saatte trafik yoğun değildi. Bayan Matthews onlarla kilisede buluşmamı önerdi. Sevindim. Çünkü geri dönmeme gerek kalmadı ve evde hiç olmazsa birkaç saat dinlenebilirdim. Ben Chris'le vedalaşmış, Hobson's'tan ayrılmıştım. Acaba yarın Georgian odasında kim yatacaktı? Orasını hiç unutmayacağım. Yıllar geçtikten sonra bile kapısından geçerken içeriye bakıp hep Georgian uyku salonunda şu anda kim var acaba diye merak edeceğim. Bizim evin önüne gelip durunca Tom bana elini salladı ve yoluna devam etti. Dursaydı, gel bir kahve içelim diyecektim ama belki de böylesi daha iyi. Peg ile Sam kahvaltıdaydılar. Ben de yanlarına gidip bir kahve içtim. Kendimi cumadan beri bu kadar yorgun hissetmemiştim. Ama her şeye rağmen çok daha sakin, dünyayla daha bir barışıktım. Kahvaltıdan sonra yukarı çıkıp yatağıma uzandım. Uyuyamadım, sadece yattım. Peg ile Sam beni yalnız bırakıp bahçeye çıktıkları için onlara minnettardım. Bugün yalnız kalmak istiyordum. Saat 1:30'da Peg yukarı çıkıp başını kapıdan uzattı, beni yokladı. Yarım saatin kaldı dedi ve ben o anda ilk evliliğimde Peg'in Nedimem olduğu günü anımsadım. Nasıl sürekli söylendi, tartıştı, onun da takmasını istediğim duvaktan yakındı. Hınzır seni, nedir o takacağım Tanrı'nın cezası duvak, Jil diye beni azarladı ama sonunda yine hepimizi o yönetti. Tam bir Nedime gibi davrandı. Ne yazık ki kilisede ben önde o arkamda nikahımın kıyılması için rahibe doğru yürümeye başlayacağımız zaman duvağı kaldırmadan içtiği sigarayla tülün bir kısmını yaktı. Pek bu. Saçımı yaptım, hazırlandım. Yalnız elbisemi giymedim. Ne giyeceğime karar veremiyordum. New York'tayken giydiğim siyah elbisem pek eskimişti. Paltom da yeterince koyu renk değildi. Koyu lacivert elbisem çok dar geliyordu. Füme elbisemin önünde de kocaman bir yumurta lekesi vardı. Bir gün Samantha'ya yumurta yedirirken dökülmüştü de San Francisco'ya gelince götürüp temizlettirmeyi savsaklamıştım. Geriye giyebileceğim bir tek son aldığım, dolabın dibine sıkıştırdığımız gri elbisem kalmıştı. Yani gelinliğim. Chris onu görememişti. 20 dakika sonra arkamda gri elbisemle pardüsüm, siyah ayakkabılarım, büyük annemin incileri ile saçımı enseme güzel bir topuz şeklinde toplayıp aynanın karşısına geçtiğim zaman aynı Chris'le evleneceğim gün gibi giyinmiş oldum. Düğünümüz için bir gün değil bir yaşam boyu gecikmiştik. Elimi yakamın içine sokup bu sabah Chris'in boynundan çıkarıp aldığım altın zincire dokundum. Artık çok geçti. Çok ama çok geç.